Ayrım 9.
Apama seni niye çekemiyor diye sordu ona. O hiç kimseyi ve hiçbir şeyi çekemiyor. Sadece Seyduna'dan korkuyor. Benden bu kadar çok nefret etmesinin sebebi ise bir keresinde ama sana bunu niye anlatayım ki? Lütfen anlat. Hata yaptığımı biliyorum ama bundan hiç kimseye tek bir kelime bile etmek yok. Apama bu bahçeye ilk geldiğinde devamlı Seyduna ile olan eski ve uzun dostluğu ile caka satıp duruyordu. Anlaşılan Efendimiz ona bir zamanlar Kabil'de aşık olmuş. Bize diyordu ki Seyduna'nın kendisini buraya getirmesinin yegane sebebi Efendimizin kendisine hala aşık olmasıymış. Kendisini birinci gözdesi yapmak istiyormuş. Bütün işi gücü ipekli elbiselerle bürünerek süslenip püslenmek, suratını en göz alıcı renklere boyamaktı. Durmadan herkese kızıyor ve hakaret ediyordu. Bana bile. Oysa ben Seyduna'yı ta Mısır'dan beri tanıyordum. Kendi vücudum ile onu birçok kez düşmanlarından korumuştum. Günün birinde onu tesadüfen gayet insani bir ihtiyacını gidermek üzereyken yakaladım. O zamandan beri bana bütün gün lanet okuyor, senin de gördüğün gibi. Bunun sırrını herkese anlatacağımdan korkuyor. Hepimizin geberdiğini görmek en büyük arzusu. Seyduna'dan bu kadar çok korkmasa şimdiye kadar hepimizi çoktan zehirlemiş olurdu. Gerçekten de bu kadar kötü mü? Kendi gururunun kölesi olduğu için bu kadar kötü. Yaşlandığının farkında ama bunu kabul etmek istemiyor. Çalılıkların arasından yürümeye devam ederek bir maymun kafesine ulaştılar. Kafesin arkasından kendisini taklit eden, daldan dala atlayarak gösteriler yapan, itişip kakışarak şaklabanlıklar yapan hayvanları gören Halime bir sevinç çığlığı kopardı. "Bir tane de ayımız vardı," diye anlattı Adi. "Fakat çok fazla yediği için Seyduna onu öldürmemizi emretti. Adada bundan başka bir sığır sürüsü, küçük bir deve, 4 at ve bir çift eşek bulunuyor. Birkaç tane kedi ve köpeğimiz de var. Bizden başka kimsenin buraya gelmesine müsaade edilmediğini söylemem lazım sana. Bunun böyle olmasını Seyduna emretti. Apama istediği için. Seyduna bizim bahçemize geliyor mu arada bir? Bunu sana söyleyemem sevgili yavrum. Nasıl gördüğünü bilmek isterdim. Bunu söylemek çok zor. Uzun bir sakalı var. Çok heybetli bir efendidir. Yakışıklı mı?" Adi güldü. "Bunu şimdiye kadar hiç düşünmedim güzel kuşum. Çirkin değil kesinlikle. Daha çok korkutucu. Uzun boylu mu? Pek değil. Benden bir baş daha kısa. O zaman çok güçlü olmalı. Sanmıyorum. Bir yumrukta onun pestilini çıkarabileceğimden eminim. Peki o zaman nasıl oluyor da tüm dünya ondan bu kadar korkuyor? Çok güçlü bir ordusu mu var yoksa? Hayır, ama yine de yalnız başına ve savunmasız olduğu Mısır'da bile çevresindeki insanlarda o kadar büyük bir korku uyandırdı ki sonunda halife onun zindana atılmasını emretmek zorunda kaldı. Zindanda bir gece geçirdikten sonra sabahleyin bir gemiye bindirildi ve ülkeyi terk etmeye zorlandı. Düşmanları fırsattan istifade edip onu öldürebilirlerdi ama buna cesaret edemediler. Ne kadar da garip. Halime şaşırmıştı. Demek sultan ile arkadaşlar. Hayır, sultan onun can düşmanıdır. Peki ya sultan bize saldırırsa o zaman halimiz ne olur? Hiç korkma, öyle bir şey olursa sultanın kafası artık omuzlarının üzerinde duramaz. Peki söyle bakalım, Seyduna'nın kaç tane kadını olduğunu biliyor musun? Gereğinden fazla meraklısın. Seyduna'nın bir oğlu ve senin gibi birkaç küçük maymunu olduğunu biliyorum. Halime gözlerini yere çevirdi. Acaba beni görse hakkımda neler düşünürdü? Adi yine gülmek zorunda kaldı. Şu anda kafası bambaşka düşüncelerle dolu. Herhalde erguvan renginde ipek elbiseler giyiyordur. Duruma göre değişir bu. Onu yünden dokunmuş basit bir paltoyla gördüğümü de hatırlıyorum. Herhalde kimsenin kendisini tanımaması için böyle giyiniyordur. O bu dünyanın kralı değil mi? Kraldan da fazla. O bir peygamberdir. Muhammed gibi mi yani? Muhammed gibi çok yakışıklı olduğunu ve birçok karısı bulunduğunu işitmiştim. Hatta bunlardan bazıları pek gençmiş. Adi kahkahalarla güldü. "Oo, benim küçük güvercinim, aklına neler de geliyor böyle. Kadınlar da ondan korkuyorlar mı? Ötleri patlıyor. Mesela Apama onun karşısında bir kuzudan farksızdır. Bunun için ne yapıyor? Hiçbir şey. Asıl korkutucu olan da bu. O zaman çok kaba ve kötü. Hiç de değil. Aksine şaka yapmayı çok sever. Ama birisine baktığı zaman insan onun bakışları altında ezildiğini hisseder. Gözleri çok mu korkunç? Bildiğim kadarıyla hayır. Bu kadar çok soru sorma bana. Herkesin ondan bu denli korkmasının sebebi nedir bilmiyorum. Ama günün birinde onunla karşılaşacak olursan, onun sanki düşüncelerini okuyabildiğini hissedeceksin. Hatta sana öyle gelecek ki, en iyi sakladığını sandığın sırların bile ona malum olacaktır. O senin ruhunu okuyacak ve kendini en iyi yönlerinde takdim etmeye çalışman bile boşuna olacak. Halime'nin boğazı düğümlenmişti sanki. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Artık onunla karşılaşacağım zaman çok korkacağımı biliyorum. Haklısın, böyle insanlar gerçekten de çok korkutucudurlar. Tamam, şimdilik bu kadar açıklama yeter. Sepetimizi alalım ve eve doğru yola koyulalım. Ama sen küçük Ceylan, bir balık gibi dilsiz ol ve anlattıklarımdan hiç kimseye söz etme. Söz veriyorum Adi, ve kayığa kadar onun ardı sıra yürüdü. Akşam olunca kızlar büyük salondaki havuzun etrafında toplanmışlardı. Salon son derece güzel döşenmişti. Meşalelerin ve lambaların sayısı iki katına çıkartılmıştı. Her yer rengarenk çiçekler ve çelenklerle süslenmişti. Apama'nın üç yardımcısı kızlara yiyecek ve içecek servisi yapıyorlardı. Kızarmış kuşlar ve kümes hayvanları, ızgara balıklar, salatalar, meyveler ve tatlı pastalar bronz tabletler içinde çeşitli baharatlarla tatlandırılmış olarak sunuluyordu. Genç bayanlar toprak testilerden kadehlerine akan şarabı zevkli içiyorlardı. İlk başlarda yavaşça kendi aralarında konuşan kızların sohbeti, ilerleyen saatlerde yerini çınlayan kahkahalara ve neşeli şakalaşmalara bırakmıştı. Önceleri zorlukla da olsa bu sahneyi izlemeyi başaran Apama, daha sonra soğukkanlılığını kaybetti ve salonu terk ederken Meryem'e şunları söylemeyi ihmal etmedi. ''Sakın unutma, burada düzenin sağlanmasından sen sorumlusun.'' ''Hiç tasalanma Apama'' diye cevap verdi Meryem ona, en güzel gülümsemesiyle. Koridorda yürüyen ihtiyarın sesi bir süre daha işitildi. ''Rezalet bu, rezalet.'' Esat ve Adi bir süre sonra onlara katıldılar. Onları da Muhammed ve Mustafa izledi. Yemeklerden ve şaraplardan tatmaları için onlara çok fazla ısrar etmeye gerek kalmadı. Kısacası salona son derece neşeli bir hava hakimdi. ''Artık edebiyat vakti geldi.'' diye bağırdı Fatma ve hepsi de sevinçle ona katıldılar. Kızlar şiir okumaya başladılar. Kimisi Kur'an'dan bölümler, kimisi de Ensari'den veya eski şairlerden şiirler okuyorlardı. Fatma ise kendi eserlerini seslendirmeye başlamıştı. Sonra da Zeynep ile birbirlerini taşlamaya başladılar. Onların bu konuda ne kadar yetenekli olduklarını bilmeyen hadımlar az kalsın gülmekten çatlayacaklardı. Adi sevinçle kutladı onları. Yüzü gurur ve mutluluktan parlıyordu. Şimdi de sıra dansa gelmişti. Fatma birkaç arkadaşı müzik yaparken Meryem, Halime ve Züleyha bir çeşit bale gösterisi sunmaya başladılar. Gösterileri sona erince Züleyha tek başına dans etmeye devam etti. Vücudu önce yavaş yavaş sonra da şiddetle titremeye başladı. Sanki tüm eklemleri tek tek hareket ediyordu. Sonra da havuzun kenarına sıçrayarak kendi etrafında dönmeye başladı. O kadar hızlı dönüyordu ki herkes korkudan nefesini tutmuştu. Sonunda bir rüzgar hortumu gibi dönerek yastıkların üzerine yığıldı kaldı. Kızların tümü hayranlık çığlıkları atıyordu. Halime kızın üzerine atlayarak onu öpücüklere boğmaya başladı. Hadımlar boşalan kadehleri tekrar tekrar doldurarak Züleyha'nın şerefine içtiler. Çakır keyif olmaya başlamışlardı bile. Hep bir ağızdan şarkı söylemeye, şakacıktan kavga etmeye, birbirlerine sarılmaya ve öpüşmeye başlamışlardı. Şen kahkahalar salonda çınlayıp duruyordu. Bütün bu neşenin kraliçesi ise hiç tartışmasız Halime'ydi. Daha ilk birkaç kadehte şarap etkisini göstermişti bile. Kendisini bir kelebek kadar hafif hissediyordu. Sanki görünmez kanatlar onu zeminin üzerine yükseltmişlerdi. Züleyha'nın dansının sona ermesinden az sonra Halime de kızlara bir dans gösterisi sunmaya karar verdi ve arkadaşlarından kendisi için kıvrak ve oyun havası çalmalarını rica etti. Önce birkaç ayak hareketi yaparak dansa başladı. Sonra da becerebildiği kadar kendi etrafında dönmeye ve Züleyha'dan gördüğü figürleri taklit etmeye başladı. Onu seyreden herkes kahkahalarla gülüyordu. Ama bu gülüşmeler onu daha da azdırmaktan başka bir işe yaramadı. Sonunda o da havuzun kenarına sıçradı, arkadaşları çığlıklar attılar. Meryem onu engellemeye çalıştı ama çok geçti. Dengesini kaybeden Halime boylu boyunca havuzun içine devriliverdi. Hepsi havuzun başına üşüştüler. Adi kolunu suya sokarak Halime'yi dışarı çıkardı. Genç kız perişan bir şekilde Meryem'e bakmaya çalıştı ama o kadar çok gülüyordu ki gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Meryem kızı azarlamaya çalıştıysa da bunu başaramadı. Onu odasına götürerek bir havluya sardı ve giyinmesine yardım etti. Tekrar salona döndükten sonra Halime bir müddet için sakin sakin oturmaya gayret etti. Ama birkaç bardak şaraptan sonra tekrar eski canlılığına kavuşuverdi. Hole çıkarak gonga vurdu ve herkesin susmasını sağladı. ''Sevgili arkadaşlarım, benim güzel kız kardeşlerim'' diye başladı konuşmaya Adi'yi taklit ederek. ''Karşınızda başına şölen şarabı vurmuş olan masum ve büyüleyici Halime bulunmaktadır. Kızlar ve hatımlar kahkahalara boğuldular.'' ''Devam etmene gerek yok.'' diye sözlerini kesti Meryem. ''Yaptıklarını düzelteceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Sadece özür dilemek istemiştim.'' dedi Halime. Son derece kırıldığı her halinden belli oluyordu. Meryem ayağa kalkarak kızın yanına gitti ve elini tuttu. Beraberce az önce yatmakta olduğu divana uzandılar. Halime mutluluktan gözyaşlarına boğulmuştu. Meryem'in ellerini tutarak parmaklarını öpücükler kondurmaya başladı. Sara bütün akşam boyunca Halime'ye yaklaşma fırsatını yakalayamamıştı. Oysa ki bu saatte Halime'ye tek başına kimseyle paylaşmadan sahip olmaya alışmıştı. Kızın en küçük hareketlerini bile kıskanç gözlerle takip ediyordu. Halime kendisiyle zerre kadar ilgilenmeye niyetli görünmüyordu. Büyülenmiş gibi kızın Meryem'in parmaklarını öpmesini seyrediyordu. Halime Sara'nın sonsuz kıskançlıkla dolu bakışlarını yakaladı bir an için. Ona cilveli cilveli gülümsedi ve onu daha da fazla kışkırtmak için Meryem'in saçını okşamaya başladı. Yüzünü ve boynunu okşuyordu. Ona sıkıca sarılarak göğsüne yaslanıyor ve ihtirasla dudaklarını uzun uzun öpüyordu. Bütün bunlar Sara için cehennem işkencesinden farksızdı. Önündeki bardağı peş peşe doldurup boşaltıyordu. Sonunda dayanamadı ve hıçkırarak kapıya doğru koştu. Halime aniden içinde hissettiği vicdan azabı ile Meryem'in kollarının arasından sıyrılarak Sara'ya doğru koştu. Onu teselli etmek istiyordu. Bu hareketi Meryem'in her şeyi anlamasına yeterli olmuştu bile. Kızın rengi sarardı ve ayağa kalktı. ''Sara, Halime buraya gelin.'' diye bağırdı sert bir sesle. İki kız korku dolu bakışlarla Meryem'e yaklaştılar. ''Bunun anlamı nedir?'' Sesi çok ciddi çıkıyordu. Halime Meryem'in ayaklarına kapandı, bacaklarına sarılarak inlemeye ve ağlamaya başladı. ''Demek öyle'' dedi Meryem kuru bir sesle. ''Hayır hayır benim suçum değil'' diye bağırdı Halime. ''Beni Sara baştan çıkardı.'' Meryem Halime'yi geriye itti. Sara'ya yaklaşarak birkaç tane tokat attı. Kız hiç sesini çıkarmadan olduğu yere yığılıverdi. Meryem kıza arkasını döndü, diğerlerinin yarı korku dolu, yarı eğlenen bakışlarını görünce dudaklarından hafif bir gülümseme geçti. Sara diye seslendi, eşyalarını topla, derhal odanı boşaltarak koridorun sonundaki penceresiz hücreye yerleşeceksin. Kendini düzeltene kadar orada uyuyacaksın. Ayağa kalk ve git, seni bu akşam bir daha görmek istemiyorum. Halime Sara'yı ele verdiği için çoktan pişman olmuştu. Sara ayağa kalktı, Halime'ye doğru üzgün bir bakış fırlatarak tek kelime etmeden salonu terk etti. Hala diz çökmüş durumda bulunan Halime, yavaş yavaş Meryem'e yaklaşarak bakışlarını ona doğru kaldırdı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. ''Ve seni küçük günahkar'' diye ona hitap etti Meryem. ''Bundan sonra benim yanımda yatacaksın ki sana göz kulak olabileyim. Yakında tekrar doğru yola dönüp dönmeyeceğini görürüz nasıl olsa.'' ''Safiye ve Cada, siz Zeynep'in odasında boşalan yerlere geçin.'' Halime sanki cennet kapılarının kendisine açıldığını sandı. İşittiklerine bir türlü inanamıyordu. Cesaretini toplayarak başını kaldırdı ve arkadaşlarına baktı. Yüzlerinde bir gülümseme okuyabiliyordu. Kendisi de gözyaşları arasında gülümsemeyi başarabildi. Hatımlar fark ettirmeden ortadan kaybolmuşlardı. ''Yatma vakti geldi.'' dedi Meryem. Kızlar birer birer salondan çıkmaya başladılar. Çok yorgun oldukları her hallerinden belliydi. Halime ne yapacağını bilemeden kapının eşiğinde bekliyordu. ''Ne bekliyorsun burada?'' dedi Meryem sabırsızlıkla. ''Eşyalarını topla ve benimle gel.'' Halime durumun farkına ancak şimdi varabilmişti. Kendisi bir günahkardı. Gözden düşmüş birisiydi. En önemlisi de Meryem'i kızdırmasıydı. Fakat her şeye rağmen çok mutluydu. Meryem'in odasında yatacak ve onunla aynı havayı soluyacaktı. Her zaman onun varlığını hissedecekti. Sır kapıları kendisine birer birer açılacaktı artık. Arkadaşlarının kendisine gülümseyerek bakmalarını önemsemiyordu artık. Kendisini tatlı ve güzel bulduklarını biliyordu. Onlara karanlık bir bakış fırlatarak eşyalarını toplamak için eski odasına gitti. Zeynep, Cada ve Safiye ona yardım ediyorlardı. Çok utandığı için devamlı önüne bakıyor ve suratını asıyordu. Kızların yardımıyla Meryem'in odasına bir yatak serdi. Aceleyle içine girdi ve uykuya dalmış numarası yapmaya başladı. Fakat bir yandan da kulaklarını dikerek odadaki en küçük sesleri bile işitmeye çalışıyordu. Nihayet Meryem geldi. Halime onun elbisesini çıkarttığını ve sandaletlerini çözdüğünü işitti. Sonra da hafif adımların o an kalbi duracakmış gibi olmuştu. Kendisine doğru yaklaştığını hissetti. Meryem'in kendisini seyrettiğinin farkındaydı. Fakat gözlerini açmaya cesaret edemiyordu. O anda ne harika bir şey. Sıcak dudaklar alnına bir öpücük kondurdular. Vücudundan bir titreme geçti ve aniden derin bir uykuya daldı. Bu olayı takip eden günlerde Halime kendisini son derece iyi hissetmeye başlamıştı. Vicdanı artık eskisi kadar rahatsız değildi. Suçu meydana çıkıp cezalandırıldığından beri üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi rahatlamıştı. Artık eskisi gibi mutlu olabilirdi. Elbette ki arkadaşlarından hala biraz utanıyordu. Kızlar da Halime ile dalga geçmek için fırsat kolluyorlar ve şakadan onu baştan çıkarmak istermiş gibi davranıyorlardı. Halime de küçük yumruklarını sıkarak onları tehdit ediyor ve karanlık bakışlar fırlatıyordu. Buna rağmen burnu eskiye göre daha da havalardaydı. Çünkü küçük bir günahkar olsa da tekrar her şeyin merkezinde bulunmak son derece hoşuna gidiyordu. Sara'dan ise köşe bucak kaçıyordu. Onunla karşılaşmak düşüncesi bile hasta olmasına yetip artıyordu. Sara'nın gözlerinin ağlamaktan kıpkırmızı olduklarının farkındaydı. Yemek vaktinde acı ve sitem dolu bakışları üzerinde hissediyordu devamlı. Nihayet günün birinde onunla konuşabilecek cesareti buldu kendisinde. Seni ele vermek istememiştim. Sara, bunu sen biliyorsun. O korkunç kelimeler ben istemeden çıktılar ağzımdan. Sara'nın yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Titreyen dudaklarıyla bir şeyler söylemek istedi ama bunu başaramadı. Elleriyle yüzünü örttü ve koşarak oradan uzaklaştı. Doğrusunu söylemek gerekirse Halime'nin üzüntüsü büyük mutluluğunun yanında son derece küçük ve önemsiz kalıyordu. Meryem'in odasında yatıyordu artık. Kendisini tamamen onun hizmetine adamıştı. Onu rahatsız eden tek şey Cada ve Safiye'nin kendisinin yüzünden Meryem'in yanından uzaklaşmış olmalarıydı. Cada ve Safiye birbirlerine iki yumurta gibi benzeyen ikiz kardeştiler. Son derece yumuşak huylu ve tatlı dilli ve iyi kalpli harika kızlardı. Birbirlerine her bakımdan çok benzedikleri için Halime onlarla karşılaştığı zaman hangisinin Cada, hangisinin Safiye olduklarını bir türlü çıkaramıyordu. Bu durum kızların çok hoşuna gidiyor, kendilerine yapılmasına izin verdikleri tek şaka buydu ve katılana kadar kahkahalarla gülüyorlardı. Meryem'in odasından çıkmak zorunda kaldıklarında gözle görülür derecede üzülmüşlerdi. Fakat aradan birkaç gün geçmeden Zeynep ile birbirlerine bağlandılar. Ayrılmaz bir üçlü olmuşlardı artık. Halime, Zeynep ve Sara. Halime, Zeynep ve Sara ile aynı odada kaldığı zamanlar gecenin gelmesinden korkuyordu. Şimdi ise gece olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Daha ikinci akşam Meryem ona şunları söylemişti. ''Bana bir şey sorma ve bir şey anlatma. Ben sizleri kontrol etmekle görevliyim. Bundan fazlasını bilmene gerek yok.'' Bu esrarlı sözcükler Halime'nin kafasından bin bir türlü düşüncenin doğmasına neden oldular. Ama o an için sessiz kalıp beklemeyi daha akıllıca buldu. Meryem bütün kızlar yattıktan sonra odaya geliyordu. Halime onun kullanacağı her şeyi özenle yerine yerleştiriyor, yatağa girerek uyurmuş gibi yapıyordu. Fakat kapalı gözlerinin ardından Meryem'in odaya girişini, elbiselerini çıkarışını ve mumu söndürüşünü görüyordu. Sonra da kendisine doğru yürüdüğünü işitiyor ve alnına değen sıcacık dudaklarını hissediyordu. Bir gece uyurken aniden çok garip bir his ile uyanıverdi. Korkuyla Meryem'e seslenmek istedi ama yatağına doğru bakınca boş olduğunun farkına vardı. Gizli bir korku salıverdi içini. Nereye gitmişti acaba? Önce kızlardan birinde olduğunu düşündü. Fakat hayır, Seyduna'nın yanına gitmiş olmalıydı. İçinde bir his ona yanılmadığını söylüyordu. Seyduna'nın yanında, ruhunda sır dolu uçurumlar açılıyordu. Kendisini aniden son derece zavallı hissetti. Yatağında büzülerek kulaklarını kabarttı. Fakat Meryem bir türlü gelmiyordu. Tamamen uyanmıştı artık. Bir yandan yoğun bir korku ile sarsılırken, diğer yandan da içini derin bir merak duygusu sarmıştı. Merak ettiği tüm sırların kendisine açıklanmak üzere olduğunu hissediyordu garip bir şekilde. Sabah oluyordu, yıldızlar soluklaşmaya başlamışlardı ve kuşların cıvıltıları pencereden içeri süzülüyordu. Birden kapıyı örten perde yavaşça yana çekildi. Meryem üzerinde samur bir palto olduğu halde bir hayalet gibi süzülüverdi içeriye. Halime'nin olduğu tarafa doğru kuşkulu bir bakış fırlatarak paltosunun önünü açtı. Üzerinde sadece ince bir gömlek vardı. Sandallarını çıkardıktan sonra hiç gürültü etmeden yorganın altına giriverdi. Halime ancak kalkma vaktinin geldiğini belirten gong sesinden sonra uykuya dalabildi. Çok kısa süren derin, dinlendirici bir uykuya dalmıştı. Uyandığı zaman Meryem'in her zamanki gibi başucunda durduğunu ve kendisine gülümsediğini gördü. ''Ne çok uyudun bu defa?'' diye şakalaştı onunla. ''Yoksa kötü bir rüya mı gördün?'' Ve Halime gerçekten de yaşadıklarının bir rüya olup olmadığını anlayamadı. Yorgunluktan beti benzi atmış bir şekilde yataktan kalktı ve gün boyunca kendisinin suratına bakmaya cesaret edemedi. O geceden sonra Meryem Halime'ye daha fazla güvenmeye başladı. Boş vakitlerinde ona okuma yazma öğretiyordu. İkisinin de hoşuna gidiyordu bu. Halime tüm gücüyle hocasının gözüne girmeye çalışıyordu. Bu sayede kısa zamanda büyük ilerlemeler gösterdi. Meryem de ona bol bol övgüler yağdırmayı ihmal etmiyordu. Ona daha yakın olmak için gençliğinin anılarını bile anlatıyordu. Çocukken Halep'te babasının yanındaki yaşamından, Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki savaşlardan, açık denizlerden ve uzaklardan gelen gemilerden bahsediyordu. Böylece birbirlerine iki kardeş kadar yakınlaştılar. Bir akşam Meryem odaya girdi ve soyunurken ağzından şu kelimeler çıktı. ''Uyuyormuş gibi davranmayı bırak da yanıma gel.'' Tarif edilmez bir heyecanla Meryem ona dokunacaktı, yatağına süzülüverdi. Heyecanını belli etmemek için bir köşeye kıvrılıverdi ama Meryem onu kendisine doğru çekti. Bunun üzerine Halime de arkadaşına sarılmaya cesaret edebildi. ''Sana hayatımın en kötü dönemlerini anlatmak istiyorum.'' diye söze başladı Meryem. ''Babamın Halep'te tüccar olduğunu biliyorsun, çok zengin bir adamdı. Kumaş dolu gemileri uzak batıya gitmek için okyanuslara açılıyordu.'' Ben de henüz küçük bir çocukken canımın çektiği her şeye sahip olabiliyordum. Değerli ipek elbiseler giyiyor, altın ve mücevherlerle süsleniyordum.